Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenlerini Gül Sohbetleri programında saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yakından tanıma ve örnek alma arzusuyla akrabalar boyutuyla incelemeye çalışıyorduk. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarının 12. bölümüyle yine beraberiz. Akrabalık ilişkilerimizi bu boyutuyla yeniden gözden geçirmemiz dilek ve temennisiyle efendim kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlayacak olursanız Aleyhisselam'ın amcalarına gelmiştik. Amcalarını tek tek görmeye, amcaoğullarını keza çocuklarını, kızlarını görmeye çalışıyorduk. Bunlar içerisinde Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük amcası olan Haris amcayı kısmen gördük. Onun çocuklarını görüyoruz. Onun çocukları içerisinde birkaçı meşhurdur. En meşhur olanlardan birisi de Ebu Sufyan Muhire bin Haris'tir. Yine program başı hatırlatayım. Ebu Sufyan deyince genellikle meşhur Mekke lideri Ebu Sufyan hatırlanır. Bizim şu anda sizlerle paylaşmaya çalıştığımız ki bunu birkaç kez tekrarladık, yine tekrarlayacağız. O Ebu Sufyan bin Harp değil, bizim sizinle şu an paylaşmaya çalıştığımız Resulullah amcası Haris'in oğlu Ebu Sufyan Muhire bin Haris efendim. Ve çocukluğu, gençliği Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber geçmiş olmasına rağmen vahiy gelmeyle beraber Resulullah'a düşmanlık yapmış, hayatının her safhasında onun üzerine yürümüş, olumsuz manada bir insana söylenebilecek en ağır sözleri söylemiş ve sonuçta çok ileri gittiğinden, İslam, peygamber, Allah ve peygamber hanımları hakkında çok ileri gittiğinden şer'i nizam gereği kendisi hakkında ölüm emri verilmiş bir amcaoğlu bu Ebu Sufyan Muhire bin Haris. Bunları görmüştük hatırlayacaksanız. Belki ilk defa dinleyenler için böyle kısa bir ana fikir özet geçtim efendim. Ebu Sufyan bin Haris netice itibariyle aynı yaşta peygamberimizle beraber, bunu bir kez daha söyleyelim, Resulullah'a en çok benzeyenlerden, hem fiziken hem ahlaken en çok benzeyenlerden, fakat sık sık altını çizmiştik efendim. Hidayet yani iman nasıl bir şey? Allah'tan. Bunu devamlı söylemeye çalışıyoruz. İşte bu adamcağızı da Resulullah'ın yanında yer almak en doğrusu iken, en yakışırı iken tam tersi olmuştu efendim ve 11 bölüm daha önce görülmüştü. Şimdi ilk vahiden bu yana Mekke fethi için ordu Mekke'ye geldiğine göre ilk vahiden bu yana nereden bakarsanız 20-21 sene olmuş. 20-21 yıllık düşmanlık var ortada ve neticede de çok ileri gittiği için ben tüm ayrıntıya giremeyeceğim, bunları görmüştük. Ölüme artık mahkum edilmiş, nerede görürse öldürülsün denmiş. İşte bu süreçte İslam ordusu da Mekke yolunda. Şimdi efendim en son bu bölümü anlatırken kullandığım birkaç cümleyi bağlantı kurulsun diye tekrarında fayda var diye düşünüyorum. Şöyle söylemişti. Onunla beraber büyüdüm ben. Onunla çok iyi arkadaş olduğum halde, hem amca çocuklarıyız hem de çok iyi arkadaş olduğum halde ona vahiy gelip peygamberlik görevi verilince dostluğum düşmanlığa dönüştü. İslam'a, peygamber ve ashabına yapmadım, bırakmadım. Evet. En son bunu söylemişti. Efendim buradan inşallah devam ediyoruz. İslam'ın şanı her tarafa yayılarak, Müslümanların durumları düzeltip, kuvvetlendiren Müslümanlar. Yani şöyle de diyebiliriz, Müslümanlar ciddi şekilde kuvvet sahibi oldular. İş değişti. Mekke'nin gücü, yani müşrik gücü zayıfladı, İslam gücü büyüdü. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'ye doğru yürüdüğüne dair haber geliyor. İşte Ebu Süfyan bin Haris tekrar konuşmaya başlıyor. Ben amcam oğlunun 10.000 kişilik orduyla Mekke'ye doğru geldiğine dair haber alınca, bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana artık dar gelmeye başladı. Ne yapacağımı bilemez bir hale geldim. Büyük bir endişe ve korkuya kapıldım. Şimdi nereye gideyim, kime sığınayım? Kiminle arkadaşlık edeyim, kiminle beraber olayım diye çareler aramaya başladım. Bugüne kadar, yani 21 yıl boyunca Resulullah'a gelen mesajın bir tek kelimesini dinlememiş. Kulak tıkamış, gönül tıkamış, akıl tıkamış, kapatmış kendini oraya. Böyle bir durum söz konusu. Ve şimdi kendini kınamaya başlıyor. Nasıl böyle bir şey yaptım diyor. Ve neticede çok düşündürücü şeyler ifade etmeye başlıyor. Yani hiç ondan duyulmayan şeyleri söylemeye başlıyor Ebu Süfyan Muğire bin Haris. Şimdi dışarı çıkamıyor. Görüldüğü yerde öldürülecek. Evine kapanıyor. Kendimi eve attım diyor. Eve kapandım diyor. Ve çok dehşet bir korku hali vardı bende diyor. Oysa cesur bir adam Ebu Süfyan bin Haris. Bunu daha sonra göreceğiz biraz daha. Ama sonuçta 10.000 kişilik ordu geliyor ve hakkında ölüm emri var bunun. Böyle dehşetli bir şekilde eve attım kendimi diyor. Evdekiler de diyor benim halimi görünce korktular. Ailesi, çoluğu, çocuğu. Hatta telaşla bağıra bağıra, çabuk olun, Mekke'den çıkmaya hazırlanın, kaçacağız buradan bir yere. Geliyor, o geliyor, o. O geliyor, o gelmeden buradan çıkıp gitmeliyiz. Kaçmalıyız buradan. Yoksa o veya adamları beni yakalarsa mutlaka öldürürler. Evdekiler merakla, kimdir? O geliyor, o geliyor, kim? Amcaoğlu geliyor. Bir insan amcaoğlunun gelişine böyle korkuyla bu gelişi karşılar mı? Hayır. Hayır, fakat o geliyor. Yani yaptıklarını biliyor. Hatta onu itiraf ediyor. Benim yaptığımı biliyorsunuz diyor. Ona karşı kullandığım sözleri biliyorsunuz. Yaptığımız savaşları biliyorsunuz. Katliamları biliyorsunuz. Unutmayalım, Ebu Süfyan Muğire bin Haris amcaoğlu hem güçlü bir savaşçı, hem kuvvetli bir hatip, hem de Mekke'nin en önde gelen şairlerinden biri. Yani söylemiştik daha önce, bugünkü medya düşünün. Güçlü bir medya. Yani hem bilek gücünü, hem kafa gücünü, hem hitabet gücünü, hem medyayı, her şeyi Resulullah ve İslam aleyhine kullanan bir adam var karşımızda. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın böyle bir adama karşı sonuçta ölüm emri verdiğini görüyoruz. Bu sefer evdekiler çok ilginç cevap verirler Ebu Süfyan Muğire bin Haris'e, Resulullah'ın amcaoğluna. Yerli yabancı bunca insanın ona tabi olduğunu görüyorsun. Peki sen hala ona karşı niye düşmanlık besliyorsun? Düşmanlıktan yorulmadın mı? Kinden, nefretten, saldırıdan yorulmadın mı? Niye karşısına geçtin onun? Sen onun amcaoğlu, ondan da öte en yakın arkadaşıydın. Onu tanıyordun. Onun yalan söylemeyeceğini biliyorsun sen. İşte işin kötüsü bu ya diyor. Onun ağzından tek harf yalan çıkmaz diyor. Bakın, kelime değil, kelime değil, harf diyor. Tek harf onun ağzından yalan çıkmaz. O ne söylerse doğruyu söyler. Ona yardım etmek, onun yanında yer almak, ona iman etmek senin için herkesten önce olması gereken bir şeydi. Ama sen herkesten önce ona düşmanlık ettin, başı çektin. Peki nereye varacak bu? Nereye gideceksin? İşte her tarafa İslam hakim oluyor. İslam'ın hakim olduğu yerde adalet var, huzur var, güven var. Ne yapıyorsun? Hane halkı onu böyle ilk defa belki düşünmeye çağırmış oluyor bu vesileyle. Ve sık sık ne diye kaçıyorsun hala? Bu kaçış daha ne kadar sürecek? Ona tabi olup Müslüman olma vaktin gelmedi mi hala? Evdekiler böyle deyince Ebu Süfyan kızıyor, öfkeyle bağırıp çağırıyor, ortalığı dağıtıyor. Ama evdekiler kararlı, hanımı, çocukları kararlı. Bize bağırıp çağırma böyle. Senin hakkında ölüm emri veren biz değiliz. Kaldı ki sen bunu hak ettin. Onca sahabenin kanına girdin. Resulullah'a demediğini bırakmadın. Yetmiyormuş gibi onun hanımlarını, annelerimizi, senin yengelerini tuttun, diline doladın. Ve artık sen ölüm hak ettin. Bağırma bizi öyle. Öyleyse gel ona ve onun dinine bir kulak ver. O ne anlatıyor? Biz neyi yaşıyoruz? Biz soframıza almadığımız, yanımıza oturtmadığımız, adam yerine koymadığımız kölelerimize yonturduğumuz putlara tapmaktan vazgeçmiyoruz ve bunun ne olduğunu düşünmüyoruz, tutup ona karşı saldırıyoruz. Bir düşün, o neyi getirdi, bizden ne istiyor? Ebu Süfyan şaşkın, siz Müslüman gibi konuşuyorsunuz diyor. Peki sen hiç Müslüman dinledin mi? Yok, dinlemedim, ben kulağını tıkadım. Ben ilk baştan gelen buna karşı koydum ve ne anlatıldı ne geldi hiçbir tek kelimesini dinlemedim. İşte senin sıkıntın bu. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem insanlara mesajı götürürken onlarla iletişim kurma adına bir kez dinlesinler, ne anlattığımı görsünler diye bugünkü Türkçe ile efendim ahbürün öteye beriye kıvıra kıvıra yanaşmamıştır aleyhisselam. Ama öyle sert sert de üst perdeden girmemiştir. Karşı taraf kendini kapattıktan sonra ne yapabilirsiniz ki? Mesela ben devamlı radyo örneği veriyorum. Çünkü şu anda radyodayız. Ben şimdi buradan ne anlatsam, yani siz radyonuzu kapattığınız sürece ben size ulaşamam ki. Yani siz radyonuzu açmadığınız sürece buradaki yayın bir manası olmaz. Hiçbir manası olmaz. Şuraya getirin en büyük veliyi, hatta peygamberleri dizin mikrofonların başına. Karşıdan radyo açılmadığı sürece hiçbir şey ifade etmeyecek efendim. İşte bunu söylemeye çalışıyorum ben. Bu adamlar, başta Ebu Süfyan, Mughire bin Haris böyle yaptı. Yani Erkam radyo mikrofonlarından 24 saat boyunca, hafta boyunca şu şu şu şu şu programlar var. Şu şu şu yayınlar yapılıyor. Esin burada bu kadar insan da emek veriyor. Karşı taraf radyoyu açmadığı sürece hiçbir şey ifade etmeyecek. Ama elhamdülillah şu an size ulaştığıma göre, şu an sizinle hasbihal ettiğime göre, ben sizi görmesem, siz de beni görmeseniz de efendim, demek iletişimimiz sürüyor. Evet, bir ses iletişim bu. Görüntü yok. Ama aynı şeye inanmış, gönül vermiş insanlarız sonuçta. Ve bir ses iletişimi. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselam bizatihi kendisi var. Yani görüntüsü var, sesi var, rengi var, duruşu var, her şeysi var. Ama amcaoğlu sırtını çevirdiği için ona sırt çevrildi. Ama ilk defa evinden, hane halkından böyle tepkiyi görünce ister istemez Müslüman gibi düşünüyorsunuz siz diye bir çıkış yapıyor. Hanımı büyük bir endişeyle, merakla, sen İslam hakkında bir şey dinledin mi hiç? Müslüman nasıl konuşur? Hayır der. Hiç dinlemedim. Peki bizim Müslüman gibi konuştuğumuzu nereden biliyorsun? Bu durumda akıllı adam tabii, sonuçta şair, güçlü bir isim. Diyecek ki şunca yıllık beraberliğimiz var. Davamız belli, gidişimiz belli. Sizin bu ağzınız bizim ağız değil. Oradan tahmin ettim diyecek. Sizin bu ağzınız bizim ağız değil. İşte Müslüman ağzı. Bu ağız bizim ağız değil. Bizim ağzımız nasıl olacak? Müslüman ağzı nasıl olur? Müslüman nasıl konuşur? Müslüman nasıl yaşar? Müslüman ağız. Bunu henüz müşrik bir adam söylüyor. Ve tekrar, yani o bağıran çağıran adam bir an durunca şöyle, benzeri cümleyi hanımı bir kez daha haykırıyor ona. Ona ve onun dinine kucak açma vaktin gelmedi mi hala ey Resulullah'ın amcaoğlu? Ne zaman ona tabi olacaksın? O ne kadar güç ve kuvvet sahibi olursa seni sevindirmesi, onurlandırması lazım amcaoğlun. Bak bunca insan İslam'a kucak açtı. Seninle beraber ona karşı savaşanlar İslam'a girdiler. Yanında yer aldılar. Sen hala karşısındasın. İlk defa mı böyle bir şey oluyor? Demek kadıncağız nasıl ifade kullandıysa ki bundan fazla kayıtlarda bulamadım ben. Muhakkak bir şeyler vardır ama ya ben ulaşamadım ya da kayıtlara geçmemiştir kaynaklarımızda, bilemiyoruz tabii. Diyor ki Ebu Sufyan Muhire bin Haris, evden diyor böyle söyleyince ve ilk defa bana böyle ciddi ciddi karşı koyunca bir an durdum diyor. Çünkü evdekiler diyor ailem başta olmak üzere beni İslam'a girmeye teşvik ediyorlardı. Ve sık sık bir kez dinle, bir kez ciddiye al şunu, bir bak ne anlatıyor. Onlara hak verdim diyor. Çünkü ilk defa bu kadar ciddi bir şekilde ilgilenmiştim. Yani ilgilendi ama elinde bir şey yok. Yani ne anlatıyor? Yok, elinde malzeme yok. İlk defa ciddi bir şekilde ilgilenmiştim. İslam'ı ilk defa ciddiyetle incelemek istedim. Ama elimde bir şey yok. Vahiy dediği, ayet dediği, sure dediği, Kur'an dediği şey nedir? Yok elimde. Ben ezbere karşı koymuştum. Şimdiye kadar olanları düşündüm. Çocukluğumuzdan bu yana şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Ve aynı şeyi diyor tekrarladım. O yalan söylemez. Bir harf bile olsa yalan söylemez. Yakın arkadaşı amcaoğlu olduğu için tanıyor yakından. Cümle kelime değil de harf diyor yani. Harf bile olsa yalan söylemez o. Ve diyor içime bir şey doğmaya başladı. Tabii daha sonra anlatacak bunları. Şimdi şu anda biz böyle söylüyoruz da yani İslam'a nasıl girdiği sorulduğunda anlatıyor. Biz bunu öne aldık biraz böyle hasbihali biraz canlı hale getirelim diye öne aldık. Çünkü o zaman şu cümleyi de kullanmıştı. Öyle sorulunca nasıl İslam'a girdin diye. Allah bir insanın gönlünü İslam'a açmazsa hiç kimse İslam'a giremezler. Ama ona sorarlar. Peki Allah insanın gönlünü durduk yerde mi açacak? Yani insanın bir gayreti olmayacak mı? Ha işte diyor. Ben de onu söylüyorum. İnsan bir gayret gösterir. Ne anlatılıyor diye bakarsa ederse Allah gönlünü açar. Allah benim gönlümü 21 sene sonra açtı. Göğsüm İslam'a açıldı. Böyle bir şey oldum. Sanki böyle bir başka havaya girdim. Müslüman olmaya karar vermek üzereyim ama İslam nasıl bir şey tek kelime bilmiyorum. 21 yıl boyunca karşı koydum, bir cümlesini dinlemedim ki ne anlatıyor benim amcaoğlu. Neye karşı koyduğumu bilmiyorum. Dinlemedim. Ama evdekilerin bu çıkışı ve gözümün önünden gitmeyen amcaoğlumun duruşu beni İslam'a girmeye, karar vermeye yönlendirdi. Birdenbire yerimden kalktım. Çabuk dedim. Hazırlayın. Hazırlayın. Neyi hazırlayalım? Atın mı hazırlayın? Deve mi? Ney varsa? Ben şu anda evde hangisi varsa hazırlayın. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Nereye diyor? Nereye? Hayırdır? Ona gidiyorum. Ona. O kim? Amcaoğlu. Evdekiler Allahu Ekber. Sadıklar sadığına gidiyorum ben. Doğrular doğrusuna gidiyorum ben. Şakada olsa yalan söylemeyen amcaoğluma gidiyorum ben. Ona gidiyorum. Hazırlayın çabuk, böyle heyecanlı bir şekilde atılır. Tabii evdekiler çok memnun kalırlar. Ve onlar da bu Ebu Süfyan Mughire bin Haris'in sert tepkisinden dolayı İslam'ın ne olduğunu, neyi getirdiğini, neyi yasakladığını onlar da bilmiyor. Ama Ebu Süfyan'ın bu değişme süreci içerisinde, ki onlar buna vesile oldular, tabi hidayet zamanında gelmiştir muhakkak, bu durumda onlar da seviniyorlar ve İslam'a girmeye hepsi ailece karar veriyor tabi. Ve anlatıyor Ebu Süfyan Mughire bin Haris, Resulullah Aleyhisselam'ın amcaoğlu. Çocuklarımdan diyor, oğlum Cafer'i yanıma aldım. Resulullah Aleyhisselam'la buluşmak için oğlumla beraber yola çıktım. Biraz ileri doğru gidince baktım orada biri var. Abdullah bin Ebi Ümeyye. O da benim gibi. Onu Aleyhisselam'ın halalarında göreceğiz efendim. Sadece isim olarak söyleyeyim. Resulullah'ın halası ve benim de halam olan Atike'nin oğlu Abdullah bin Ebi Ümeyye. O da Ebu Süfyan Mughire bin Haris gibi Resulullah yapmadığını bırakmayan halaoğullarından birisiydi. Onu inşallah halalar bölümünde görmüş olacağız efendim. Baktım aynı niyetle o da gitmek istiyor. Ve beraberce yola koyulduk diyor. Ben şimdi amcalarını ve amcaoğulları kısmını sizlerle paylaşmaya çalıştığım için bu süreçte Atike halanın oğlu Abdullah'a hiç bahsetmeyeceğim. Onu hemen hatırlatmış olayım size efendim. Heyecanlı bir şekilde diyor ilerlemeye başladım. İslam ordusu geliyor. Haberini almışlar. Ve kuvvetli de biliyor güç olarak, yani 10 bin kişi geliyor. Oraya doğru, yani İslam ordusu Medine tarafından Mekke'ye doğru geliyor. Ebu Süfyan Mughire bin Haris amcaoğlu Mekke'den Medine taraf gidiyor. Yani karşı karşıya karşılaşacaklar. Yaklaştıkça diyor onlara doğru, bir taraftan korku var içimde, bir taraftan ümit var. Bir taraftan endişe var, bir taraftan sevinç var. İkilem yaşıyorum diyor. Çünkü tanındığım an öldürüleceğim. Suçumu anladım diyor. Bak henüz bir ayet okumadı. Bir sure okumadı. Neyin ne olduğunu henüz daha dinlemedi ama yaptığının farkındadır. Anladım diyor ben durumu. Anladım ya. Efendim, büyük bir endişeyle, korkuyla ilerliyor. Hiç kimsenin beni tanımaması lazımdı. O yüzden yüzümü gözümü sarıp sarmaladım. Tanınmayacak bir hale geldim. Yani kılık değiştirdim, kamufle ettim kendimi. Ve amcaoğlumun huzuruna varıp İslam'a girmek istediğimi söylemeyi başarırsam hem hidayete ereceğim, ahiretimi kurtaracağım, hem de canımı kurtaracağım. Ancak bunu başarır mıyım bilemiyorum. Korkum var diyor. İslam'a, amcaoğluna, peygambere ve sahabeye akıl almaz düşmanlıklar yaptığım, hakaretler yaptığım, çokça işkence eziyetleri yaptığım bir yana, onun hanımlarına da ağır bir şekilde hicviyeler, alaylar yazıp düzdüğüm için hakkımda ölüm emri verildiğini herkes biliyor. Ve Aleyhisselam görüldüğü yerde öldürülsün diyor. Yani sorgulama, hiç görüldüğü an vurulsun. Bunu bildiğim için dikkatli hareket ediyorum. Pişman olduğumu, İslam'a girmek istediğimi söylesem problem çözülecek diyor. Ve burada aynı zamanda bize şu mesajı veriyor. Bir şeye düşmanlık olur, dostluk olur, ayrı bir olay ama mümkün mertebe, efendim mümkün mertebe, bir karşı düşünce olur bu. Bu karşı düşünce İslam'ın içinden gruplar da olur, İslam'ın dışından da olur. Bir şeyi tam bilmeden kimse aleyhine konuşmayacağız efendim. Bir hareket yapmayacağız efendim. Söz ağızdan çıktı mı mermi gibidir. Silahtan çıktı mı gider. Ok gibidir, yaydan çıktı mı gider. Ve tamiri zor işler açar başımıza. Dikkat edeceğiz. Zaten o yüzden tarihi vaka olmuş bitmiş anlatmak yerine bu dersi çıkaralım diye böyle bir uğraşı içindeyiz efendim. Ama dilerseniz kısa bir ara verelim. Ama sakın bizden ayrılmayın. Çünkü az sonra yine beraber konuya inşallah devam edeceğiz efendim. Evet efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programında Aleyhisselam'ın akrabalarının 12. bölümün 2. yarısıyla yine beraberiz. Hemen hiç uzatmadan sözü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Sufyan Mughire bin Haris Resulullah'ın amcaoğlu İslam'a girme sürecini efendim hep beraber paylaşıyorduk. Resulullah Aleyhisselam'a doğru gidiyordu. İslam ordusu Mekke'ye doğru geliyor. Mekke fethi aşamasındaydık. Ve şunun üzerine çok duruyoruz efendim. Belli bir yere kadar atıyla devesiyle işte neyse bineğiyle gidiyor. Sonra belli olmasın diye onu bir yerde kamufle ediyor, saklıyor. Daha sonra yine kıyafete dikkat ederek tanınmayayım diye yürümeye uzun bir mesafe, bir mil falan diye geçiyor. Bir mesafe yürüyerek İslam ordusuna ulaşmaya çalışıyor. Müslümanların öncü kuvvetleri de diyor Mekke'ye girmeye başladılar diyor. Demek ki bayağı gelmişler değil mi efendim? Onlardan korktuğumdan dolayı biri beni tanırsa öldürecek diyor. Mümkün mertebe ya yolumu değiştiriyorum ya kendimi kamufle ediyorum ama işin kötüsü Mekke tarafından geliyorum o tarafa doğru. Belli ki karşıdanım ben. Böyle bir tehlike var. O yüzden diyor bir yere gizlendim. Amcam oğlunun gelmesini diyor bekleyeyim. O gelsin ona karşı çıkayım diye düşündüm diyor. Ve orduyu izlemeye başladık. O oğluyla beraber, diğer haloğluyla beraber. Şimdi bir taraftan siperde orduyu geçişini izliyor. Bir taraftan da coşmaya başlıyor. Şair adam ya şimdi. Ben birçok yerde yurt içi yurt dışı Mekke fethi programlarında o ifadeleri hep bundan almıştım. Bu şahıstan almıştım. Çok süper ifadeler kullanıyor efendim. Ordu geçiyor. Geçişi izliyor. Altını çiziyorum. Bir kez bir ayet dinlememiş. Bir sure dinlememiş. Kur'an hiç dinlememiş. Resulullah'ı dinlememiş. Bir Müslüman dinlememiş. Karşı koymuş başlangıcından bu yana. Ve artık içinde pişmanlık var. 21 seneyi geçirmiş gaflette ve şimdi dönüş sürecini yaşıyor. İslam ordusu Mekke'ye giriyor ve büyük şair amcaoğlu Ebu Sufyan Mughire bin Haris bakın nasıl bir tahlil yapıyor ve iç dünyasında volkanlar nasıl patlıyor. Resulullah ordusu Mekke yolunda fethetmek için Mekke'yi, gönül ordusu gönül yolunda fethetmek için gönülleri. Pınarlar dere, dereler nehir olmuş. Medine denizinde toplanmış ve Medine denizi de Mekke okyanusuna doğru nurdan bir ırmak gibi çağlamaya, akmaya başlamıştı. Tabi şair ifadesi bu. Ebu Sufyan Mughire bin Haris ifadesi. Hiç okumadığım, bilmediğim halde hallerine bakarak haykırıyorum diyor. Kur'an yürüyor yolda, sünnet yürüyor yolda, İslam yürüyor yolda. Bu üçünü kullanıyor. Kur'an, sünnet, İslam. Ve artık orada neler gördüyse, o yürüme esnasında ne kadar izlediyse bize dakikasını saatini söylemiyor. Bilmiyoruz ama demek var bayağı sürüyor demek yani. Çünkü diyor ki geçtikleri yollarda, ovalarda, dağlarda, vadilerde hiçbir şeye zarar vermiyorlar. Bunu gördü. Hiçbir şeye zarar vermiyorlar. Nurdan güller devşiriliyor. Ve nur ordusu her tarafın dikenlerle istila edildiği Mekke yolunda. Koparmak için dikenleri, yeşertmek için gülleri. Evet. Biz onun bu ifadesini biraz değiştirelim. İslam bir yere girince gülü koparmaz. Hiçbir şeyi İslam koparmaz. Güzelliği götürür, kötülük gitmek zorunda kalır. Çünkü hiçbir çirkinlik güzelliğin yanında hayat hakkı bulamayacaktır. Bunu az sonra göreceğiz zaten. Dayanamıyor tabii, tekrar bağırıyor. Bir de Mekke'ye doğru bakıyor. Bir kıyas yapıyor. Subhanallah. Henüz daha İslam'a girmemiş ama artık gelmiş. Kıyası çok çarpıcı efendim. Şimdi orduya bakıyor. İşte gönül ordusu, nur ordusu, nurdan ordu işte geliyor diyor. Dönüp Mekke'ye doğru bakıyor. Diğer taraftan da Mekke çağırıyor onları sanki. Gözü kulağı yollardaydı Mekke'nin. Gel ey İslam diyordu. Gel ey Resulullah diyordu. Gelin ey sahabeler diyordu. Konuşturuyor Mekke'yi şimdi, gelin. Zaten geliyorlar, geliyorlar içeri doğru. Artık bunları konuşturuyor Ebu Süfyan Muhire bin Haris. Gelin diyordu. Gelin ki kurtulalım sivri dikenlerin istilasından. Bakın o anda yanında birisi ona sen diken adamsın, batıyorsun diken gibi demiyor. Ama yaptıklarını biliyor. Ölüme mahkum edildiğine göre diken nerede? Ebu Süfyan bin Muğire Haris nerede? Geliyorlar işte. Tekrar dönüyor orduya. Geliyorlar işte. Geliyorlar. Bu gelen İslam. Bu gelen iman. Bu gelen amel. Bu gelen ihlas. Bu gelen nur. Allah Allah. Bunları nereden görüyor bu adam? Bunları nereden görüyor? Şairliğin getirdiği güç müdür, kudret midir, imana yönelme anındaki hal midir? Bu gelen Allah'ın Resulüdür. Bu gelen Allah'ın Resulüdür. Bu ikrardır işte. Amcam oğlu demiyor burada. Allah'ın Resulü diyor. Daha fazla dayanamıyor. Tekrar haykırıyor. Ebu Süfyan Muğire bin Haris. Biz ne duruyoruz hala? Ben ne duruyorum? Bizim aklımız başımıza gelmeyecek mi? Bu nur ordusuna katılıp nurlanmak ve onurlanmak varken neden hala yan çiziyoruz? Yamuk yumuk insanlardan vazgeçip salih ve sadıklar zümresine katılamaz mıyız? Biz de iman edemez miyiz onlar gibi? Evet. İşte bu iç inkılap. Bir kez daha söyleyelim efendim. İman nasip işi. Ama tabii kul gayret gösterecek. Kul çaba gösterecek. Rabbim dilerse verecek. İman nasip işi efendim. Orduya bakıyor. Kalabalık geçiş yapıyor. Ve geçiş yaparken de Resulullah'ı görüyor. Ama çok uzaktan. Daha doğrusu yani o da zırhlı olduğundan, etrafında o kadar asabı kuşattığından, bir kortej diyelim, ortasında olduğundan tahminen söylüyor. İşte o, işte amcam oğlu. Açılın, savulun, yol verin, beri durun, beri. Amcam oğlu geliyor, amcam oğlu geliyor. Abi, çıkamıyor ortaya. Ey amca oğlu, hoş geldin diyemiyor. Ya da ben geldim diyemiyor. O kadar karşı koydu. Karşılık görecek tabii. Ondan sonra ah ah demeye başlıyor. Yazıklar olsun bana, yazıklar olsun. Yıllardır nasıl düşmanlık yaptım ona? Nasıl yaptım bunları? Kör müydüm ben? Neden şimdiye kadar görmedim? Neden görmedim? Sağır mıydım ben? Neden şimdiye kadar duymadım? Ahmak mıydım ben? Bir defa olsun neden dinlemedim? Ne anlattılar acaba? Şu orduya bak. Şu nizam, şu duruş, şu vakur yüreklere oturuyor ordu yürüyüşü. Bunları bir araya getiren amcaoğlu. Ben bunların içinde değilim de karşısında kaldım diye bir yürek yangını yaşıyor ve haykırıyor tekrar. Geliyor işte O geliyor, o işte amcam oğlu, amcam oğlu geliyor. Evet, zaman durulacak zaman değildi efendim. Hiçbir zaman zaman durulacak zaman değildir. Zaman geçti mi geçer efendim. Geçti mi geçer. Nefes alıp vermeyle zaman birdir çünkü. Giden geri gelmiyor. Zaman geçiyor efendim. Ancak zaman durma zamanı değil diye haykırıyor ama kalkıp da önüne çıkamıyor. Biraz daha saklanıyor. Resulullah Aleyhisselam efendim Es-Sukya ve El-Araç arasında bir yerde. Bunları geçelim. Yani bu biraz coğrafi bilgi, bir harita istiyor yani. Artık yaklaştırır Mekke'ye. Konaklıyor Aleyhisselam orada. İşte diyor, ben şimdi yanına gideyim. Yine yüzünü gözünü sarıyor. Kendini iyice kamufle ediyor. Ve bütün pişmanlığıyla, pişmanlık omuzlarına baskısını kurmuş zaten. Böyle hareketli, cevval, yiğit adam yıkılmış vaziyette zoraki kalkıyor ve ona doğru yürümeye başlıyor. Her tarafı sarıp sarmaladığı için tanınmıyor. Ordu konaklamış. Aleyhisselam henüz daha devesinden inmemiş daha, yani o yeni o an. Yani hareketlilik devam ediyor aslında. Demek orada konaklama olacak. Ben bu haldeyken diyor Aleyhisselam, yani amcaoğlu, askerleri arasında göründü diyor. Çok net diyor, gördüm onu. Ben de bir yandan korku, bir yandan heyecan, bir yandan ümit, ona doğru yürümeye başladım. Ancak ben uzaktan yanlış görmüşüm. İnmiş, tekrar devesine biniyor. Binerken yanına vardım diyor. Binerken yanına vardım. Tam önüne geçtim. Durup bana baktı diyor. Ben geldim amcaoğlu. Ben geldim amcaoğlu. Durup bana baktı böyle. Yüzüm gözüm sarılı. Gözlerim dahi az görünüyor. Sen de kimsin dercesine baktığından. Başkaları duysun istemiyorum, korkuyorum. Yüzümü açtım. Amcaoğlu, ben geldim. Ebu Sufyan Muhire bin Haris, amcaoğlu ben geldim. Ben diyor böyle söyleyince Resulullah Aleyhisselam süratli bir şekilde yüzünü öteye çevirdi ve döndü benden diyor. Henüz daha binememiş devesine, yetişmiş o ara. Ben de diyor millet fark etmesin diye daha hızlı davranıp diyor döndüğü tarafa geçtim. Amcaoğlu ben geldim dedim. Diğer tarafa çevirdi. Oradan geldim diğer tarafa. Öyle bir çok pis bir şey görmüş, kötü koku almış gibi yüz ifadesiyle ama bir şey söylemeden bütün beden diliyle adeta süratle yüzünü çevirip benden yüzünü çevirdi diyor. Bana sırtını döndü. Niye ondan geldimse diyor efendim hiç bana yüz vermedi. Kaç defa hamle yaptım olmadı. Benden kaçtı diyor. Ondan kaçmıştım çünkü. Benden yüz çevirdi. Ondan yüz çevirmiştim çünkü. Oysa diyor bir ümidim de vardı diyor. Hala onu besliyorum. Onun yanına girdiğimde benim İslam'a gireceğime sevineceğini düşünmüştüm. Ancak öyle ortam oluştu ki Müslüman olmaya geldim diyecek pozisyonum yok diyor. Yani kendimi ifade edecek fırsatı bulamıyorum. En büyük korkum bu. Buraya kadar gelmişken kendimi ifade edemeden gideceğim diye korkum çok daha fazla oldu. Hayatımızın birçok yönünde olur bunlar. Yanlış anlaşılmalar olur efendim. Kendimizi ifade edememe olur efendim. O yüzden her şey zamanında. Bunlar zamanlı işler. Zamanla değil, zamanlı. Yani ileride değil, hemen. 21 sene insaf. Yapmadığını bırakmamışsın. Onca savaşlara girmişsin. Bunca sahabenin ölümüne sebep olmuşsun. Yetmemiş, Resulullah'ın şahsına en ağır hakaretleri yapmışsın. Bu hakaretler amca oğludur diye değil, Resulullah olduğu için yapmışsın. Bu bağışlanır mı? Bu da yetmemiş, utanmadan yengelerine, hanımlarına, annelerimize dil uzatmışsın. Ya ne yüze gelmişsin buraya? Ama işte birisi akıl verseydi buna, ben geldim diyeceğine, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deseydi belki kurtulurdu. Ama aklına gelmiyor, ne yapacağım bilmiyor ki adam. Ben geldim diyor, ha ben geldim, yani İslam'a geldim demek istiyor. Ama İslam öyle ben geldim olmaz. Ben geldim de İslam olmuyor. Her şeyin bir usulü, yöntemi vardır. Ben geldim de olmaz bu. Hiçbir ben geldim kelime işareti değildir ki. Ben geldim. Nereye geldim? Ben geldim. Bilmiyor adam işte. Amcaoğlu ben geldim. Aleyhisselam süratle yüzünü çeviriyor. Evet. Yüz çevirenden yüz çevirirler efendim. Yüz çevirenden yüz çevirirler. Allah'ıma hamdolsun. Allah'ın nimetiyle, ikramıyla, İhsanıyla yıllardır Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiramı tanıma adına yazılarımız, sohbetlerimiz, seminerlerimiz, konferanslarımız, yurt içi yurt dışı faaliyetlerimiz Resulullah tanıma arzusuyla, tanıyabildiğimiz kadarıyla tanıtma arzusuyla ve şu anda da sizlerle beraberiz efendim. Şimdi zannediyorum hiçbiriniz bana şunu söylemiyorsunuzdur. Ya Resulullah'ın amcalarından bana ne? Amcaoğullarından bana ne demiyorsunuzdur. Çünkü Aleyhisselam bir hayatı, yani İslam sosyal bir dindir. Bir inzivaya dağa çekil, kimseye karışma değildir. Ha, yer yer dağa çekilirsin, inzivaya çekilirsin, çilehaneye çekilirsin. Bunlar gereklidir. Bunlar ne gibidir? Telefonu şarj etmek gibidir efendim. Bunlar kendini şarj edersin, sonra piyasaya çıkarsın efendim. İnsanlara karılırsın, katılırsın ve orada yapman gerekeni yaparsın. Yüz çevirdi Aleyhisselam. Çünkü ondan yüz çevirmişti amcaoğlu Ebu Sufyan Mughire bin Haris. Yüz çevirenden yüz çevrilir. Şöyle bir soru sorsam sizi acaba üzer miyim bilmiyorum kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam hakkında kaç eser okuduk diye sorsam, kaç sohbet dinledik diye sorsam, muhakkak ki okumuşsunuzdur, muhakkak ki dinlemişsinizdir. Ama onun hayatını okumak ve dinlemek nefes alıp vermek gibidir. Yemek yemek gibidir. Uyumak gibidir. Ne alakası var diyeceksiniz. Birkaç kitap okumayla okudum, bitti diye düşünüyor bazı insanlar. İyi de yemek yedin bugün, yarın niye yiyorsun bir daha? Dün yemiştin, bugün niye yiyorsun? Akşam uyumuştun, bu akşam bir daha niye uyuyorsun? Bu bunun gibidir. O yüzden nefes alıp vermek gibidir diyorum. Resulullah Aleyhisselam'a ilişkin ne yazıldıysa, tabii biraz daha tarayarak, hani çok yazıyorlar maalesef onun hakkında. Ve bazen sadece tarihi rivayet olarak aktarılır. Bazen fazla abartılır. Bazen de abartı olmasın diye Resulullah Aleyhisselam'ı maalesef ayağa düşürürler. Bunu da görüyorsunuz, dinliyorsunuz ve kim bilir ne kadar üzülüyorsunuz. Öyleyse Resulullah Aleyhisselam'ı iyi tanıyacağız. Onu tanımak, yani işte şöyle bir adamdı, dürüstü, mertti, karakter sahibiydi, amenna. Bunda bir şikayetimiz, sorunumuz yok bizim. Ancak etrafıyla ilişkisi nasıldı? İşte akrabası amcaoğlu. Amcaoğlu. İslam'a, Allah'a, Resulüne karşı koyduğu zaman karşısında oluyor. Nesi olursa olsun. Ama diğer taraftan kalkıyor ta İran'dan gidiyor Selman-ı Farisi. Ateşperestin oğludur Selman-ı Farisi. Farisi radıyallahu anh. Onca çilesi var İslam için. Öyle bir iç inkılabı yaşıyor ki Resulullah'ın gözdesi oluyor. Arap olmadığı, Resulullah Aleyhisselam'ın ırkından, milletinden olmadığı halde efendim Aleyhisselam Selman-ı Farisi için Selman bizdendir, ehli beyttendir buyuruyor. Yani ehli beyttendir, bu ne büyük müjdedir. Yani ahlaken amelen bizdedir, bizdendir. Biz böyle ahlaken ve amelen ehli beytten olma fırsatı yakalamak varken neden oradan burada dolaşıyor? Bak bu amcaoğlu. Bundan da önce Ebu Leheb vardı. Onu daha sonra bir daha göreceğiz. Geniş geniş Ebu Leheb'i. Amcaydı, öz amcaydı ama tebbet yeda Ebi Leheb tokatını yedi. Kıyamete kadar yiyecek o tokatı. Demek ki birinin amcası olmak, amca oğlu olmak, eşi olmak, çocuğu olmak kişiyi kurtarmıyor. Kurtaran tek şey iman, ihlas, takva. İhlas da amel. İşte bunu tanımak için böyle ayrıntılar arasında bir lezzet de arıyoruz aynı zamanda. E şimdi bir yandan Ebu Sufyan Muhire bin Haris'in İslam'a geçiş sürecinde çektiği sıkıntıyı görüyoruz. Ben daha önceki bölümlerde bunun hayatını anlatmaya çalışırken mümkün olduğunca birçok şeye girmedim efendim. Adabı ahlaka aykırı gelir diye, şu güzel mikrofonlara yakışmaz diye, kulaklarınızı tırmalamasın diye atladım ben birçok şeyi bunun hakkında. Çok olumsuz bir adamdı, çok. Hatta eğer her şeyi anlatılsaydı belki de radyoyu kapatacaktınız siz. Ya böyle adam dinlerim mi ya, bu ne ya? Böyle program mı olur diyecektiniz. Ha niye? Öyle bataklıktan geliyor bu adam. Ama şimdi İslam'a geçiş süreci. Fakat işte farkındasınız, kendisini ifade edecek bir ortamı, fırsatı bulamadığı için çırpınıyor. Ben geldim amcaoğlu diyor. Yani bir öğrenseydi gidince ne denir? Ne yapılır? Çünkü kimseyle marabası yoktu ki Müslümanlarla. Nasıl İslam'a girilir? Yoktu ki. Nice insan var namaza, niyaza, camiye, cemaata uğramaz. Ama hakkımızda konuşur bol bol. Namazı, niyazı, abdesti, örtüsü bir şeysi yoktur. İslam hakkında hüküm verir televizyonda, şurada burada görürsünüz işte. Konuşuyorlar. İslam konuşulsun diye gönderilmedi. Yaşansın diye gönderildi. Sadece başkasına anlatılsın diye gönderilmedi. Yaşansın diye gönderildi. Yaptığını yaşamayanlar, yaptığını söylediğini yaşamayanlar, boş konuşanlar. Ayet-i kerimelerde estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun diye Allah uyarıyor bizi. Ey iman edenler, yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Bu ayet bizi düşündürmeli kardeşler, efendiler. Bizi düşündürmeli. Ayet-i kerime, ey insanlar, yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz demiyor. Ey iman edenler. Demek Müslümanlar gelecek, İslam'dan bahsedecek, İslam'ı anlatacak ama onu yaşamayacak. Kebura maktan indallah en tekulu ma la tef'alun. Ayetin diğer ayeti kerime devamında. Bu Allah katında daha büyük bir günaha sebep olur. Ağır bir şeydir bu. Yapmadığımız şeyi söylemek. Şimdi hamdolsun Erkam Radyo'da bunları görmedik biz. İnşallah görmeyiz. Böyle sürer. Çünkü nice radyolarda efendim sesi mikrofoniktir diye, şöyle düzgün ağzı vardır diye, misalen namazla ilgili bir şiir düşünün, bir güzel yazı düşünün. Böyle bir şahıs tutulur bir fon müzik eşliğinde, sesi de iyidir, mikrofonlara yakışır. Namaz diye bir şiir okursan yanarsın. Ama adamın namazı yoktur. Biz bunu istemiyoruz. Namazı namazı kılan anlatsın. Sesi mikrofonik olmasın. İslam artistik din değil. Gösteriş dini değil. İslam hayatın kendisidir. Konuşalım, tabii olalım. Normal konuşma sürecinde takılırız, şaşırırız, kekeleriz, unuturuz. Usulü yöntemi vardır sonuçta. Artistik yapmıyoruz, yapmayacağız. O yüzden bileceğiz neyin ne olduğunu. Resulullah geliyor, ben geldim diyor. Ben geldim diyor. İyi, hoş geldin ama nasıl, ne söyleneceğini bilemiyor adam. Ben geldim. Ne yandan geliyorsam sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çeviriyor. Yüz çeviriyor. Çünkü Ebu Sufyan Muhire bin Haris Resulullah aleyhisselamdan yüz çevirmişti. Yüz çevrilenden yüz çevrilir efendim. Kim yüz çevirirse yüz çevirir. Evet, bu yüz çevirmeyi ve Ebu Sufyan'ın nasıl yüze bakmayı hak etmeyi noktasında inşallah devam edeceğiz. Ama bugünlük bize ayrılan süre burada dolduğu için burada nokta demeyeyim de noktalı virgül koydum diye söyleyeyim. İnşallah kaldığımız yerden bir diğer programda yine beraber olmak arzusuyla efendim hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.